İlham Yolculuğu'na başlar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün biraz sizi tanımak isteriz. Ne iş yapıyorsunuz? Nereden katılıyorsunuz? Dilerseniz hemen başlayabiliriz.
Tabii başlayabiliriz hemen.
Sizi tanıyalım o zaman.
Ben İzmir'den katılıyorum. Alişan Özaydın. İzmir Karaburun'dan. Uzun süre bir beyaz yakalı olarak çalışmamdan sonra tabii 5 sene önce oldu bu. Karaburun'da köyüme döndüm. Parlak Köyü Bademlik Ovası'na. Ve orada çiftçilik yapıyorum. Mandalina çiftçiliği yapıyorum. Aynı zamanda Satsumanya adında yine mandalina ile ilgili bir marka oluşturdum öncesinde. Sonrasında son 4 senedir de Satsumanya Village olarak ekolojik turizm yapıyorum. Agroturizm yapıyorum.
Peki öncelikle isminin anlamını veya nasıl oluştuğu ile ilgili hikayesini bizimle paylaşır mısınız?
Tabii paylaşırım. Şimdi Karaburun Bademlik Ovası, yani batı köylerinde diyeyim, Bademlik demeyeyim sadece, batı köylerinde Satsuma cinsi mandalina yetiştirmeciliği çok yapılıyor. Çok yaygın var. O yüzden Bademlik'ünde de mandalinalar olduğu için, mandalina ağaçları da dolu bir ova olduğu için orasına ben Satsumanya, yani Satsuma'nın bulunduğu yer anlamına geliyor aslında. Satsumanya olarak koydum. Sonrasında da işte bu ekolojik turizme başladığımda da kendi bahçemize bungalovlarımızı koyduk. Oraya da Village, yani Satsumanya Village olarak isimlendirdik.
Evet, çok güzel bir oluşum. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Kaç yıl oldu?
Biz 2018'de başladık. Yani şu an 6. yılımıza girdik diyebiliriz. Satsumanya'da, Satsumanya Village'de de 5. yılımız oluyor.
Çok güzel. Tabii araya pandemiler girdi. Belki bu süreç biraz yavaşlamış da olabilir. Genelde öyle de oluyor. Belki de rağbet arttırıcı bir et oldu.
Aslında pandemi şöyle bilinirliğimizi arttırmada çok etkisi oldu. O zamanlar biliyorsunuz insanlar dışarı çıkamıyordu veya konaklamaya gittiklerinde hani hafta sonu konaklayıp yine pazartesi günleri işlerine gidebiliyorlardı. O zaman bayağı bir rağbet gördük. Doğal bir ortam olduğu için, maske takmak zorunda olmadığı için oralarda, insan olmadığı için çok fazla aileler tercih ettiler doğal hayatı. O şekilde zaten...
İzmir'den belki de katılım oldu o süreçte, belki de bilmiyorum, çevre illerden olabilir.
Tabii İzmir'den oluyor. Yazın genellikle daha İstanbul, Ankara ağırlıklı oluyor ama kış dönemlerinde İzmir. Hatta biz İzmir depremi olmuştu bilirsiniz. İzmir depreminden sonra da bizim misafirlerimiz biraz böyle hani kafalarını dağıtmak için gelen misafirlerimiz çok oldu. Yani o bakıma biraz kurtarıcı olduk gibi bir şey oldu. Hem de bilinirliğimiz de bu şekilde arttı.
Aslında şöyle, hem bilinirlik arttı hem de belki de insanların da bakış açısını daha arttıran bir turizm sektörü bu alan. Çok yeni değil, belki son 10 yıldır çok fazla var ama tabii ki bunu ne kadar yenilikçi yaparsan o kadar da ilerliyorsun bildiğim kadarıyla.
Tabii, yani bizim şöyle amacımız şuydu ilk kurduğumuzda, yani biz orada aslında herhangi bir hizmet vermiyoruz. Biz konut kiralama şeklinde hizmet veriyoruz. Tabii içinde bulunuyoruz biz de. Sadece yemek servisimiz vesaire olmuyor. Hep şunu düşündük. Mesela kampa gitmek isteyen aileler çok oluyor. Ama çadırda kalmak istemiyorlar. Yani yine bir banyomuz olsun, işte yatağımız olsun, içerisini ısıtacak, soğutacak bir sistem olsun. Çok istiyorlar bu şekilde. O yüzden biraz daha hani biz glamping dedik. Hani çadırda kalamıyorsunuz. Gelin burada doğal ortamda. Ve bizim en büyük farkımız da şu. Biz Bademlik Ovası'nda ağırlıyoruz misafirlerimizi. Sadece Satsumanya Village'inde değil. Biz oradaki yerel halkı da oluşumumuzun içine kattık. Örneğin bir Armağan ablamız var. Ona kahvaltı hazırlatıyoruz. İsteyen misafirlerimiz olursa ondan kahvaltı alıyorlar. O bungalovlara kadar geliyor. Ondan biz hiçbir ücret talep etmiyoruz. Yani onun kazancı tamamen kendinin oluyor. Atıyorum balıkçımız var orada. Dalyan kuruluyor, tutuluyor. Misafirlerimiz gidip oradan direkt alıyorlar. Ya da oradan başka bir teyzemiz makarna yapıyor. İşte köy kahvemiz var, oraya yönlendiriyoruz. Bu şekilde biraz da Bademlik'ünde de kolektif bir çalışma gerçekleştiriyoruz.
Aslında gerçekten tamamen ekolojik turizmi çok geniş bir alana yaymış oldunuz. Sizin sayenizde de çevrede de birçok turizm hareketlenmesi söz konusu.
Evet, öyle oldu. Yani bizim bulunduğumuz bölge Bademlük'ü çok sakin bir bölge. Bizim Karaburun merkezden de 27 kilometre uzaktayız biz. Misafirlerimiz bütün ihtiyaçlarını zaten öncesinde biz bilgiyi veriyoruz onlara. Onlar dilediği gibi istedikleri yiyeceği, içeceği şeyleri alıp gelebiliyorlar. Zaten denize çok yakınız. Denize bahçemizden bir nefes tutumluk mesafemiz var. Yani bir nefes tutmayla sahile çıkabiliyoruz. Onun da avantajı var. Ve bölgenin doğallığının da çok avantajı var. Egzoz gazı emisyonunun en düşük olduğu, ışık oranının en düşük olduğu yerlerden biri. Işık oranı dememin nedeni de gece inanılmaz bir yıldız yağmurunun altında oturabiliyorsunuz. Sessiz, sakin bir yer. O yüzden burada avantaj yaratmaya çalışıyoruz bu şekilde ve köylüye de orada bulunan yaşayan insanlara da merkezden her yerden uzak olduğu için bir şeyleri yapmaları için onları teşvik ediyoruz diye.
Evet, hem çevre dostu hem de ekolojik turizme birçok çevre faktörünün etkisiyle katkı sağlamış bir bakış açısı görüyorum. Çok güzel, tebrik ederim. Umarım bir gün gelmek nasip olur.
Bekleriz her zaman.
Çok teşekkür ederiz. Peki sizin bu hayata götüren neydi? Ben biraz da derinden ona bakmak istiyorum.
Yani şöyle, benim aslında en büyük hayalim ortaokuldan beri armatör olmaktı. İşte ben armatör olacağım, gemilerim olacak. Yani lojistik sektörünü çok seviyordum. Sonrasında da işletme üstü 9 Eylül Üniversitesi'nde lojistik ve deniz ulaştırma yüksek lisansı yaptım ve belli başlı şirketlerde çalışmaya başladım. Ama sonra insan bazen hani denedikten sonra anlıyor ya bu iş, o size göre mi değil mi? Yani beni bir memuriyet, iki böyle masa başı işler yani bana göre değilmiş, onu anladım ve düşünürken tabii her zaman böyle fikirler zor zamanlarda akla gelir ya, yani orada dedemin işte zaten babam hali hazırda dedem vefat ettikten sonra orada bahçelere bakıyordu. Dedim ki ne yapabilirim? Yani bizim mandalinimiz var. Gideyim çiftçilik yapayım, bir marka oluşturayım. O markayla mandalinleri tohumcuya vermeyeyim, direkt ben evlere, direkt müşteriye ulaştırayım. Lojistikçi altyapımda tabii buna bayağı yardımcı oldu organizasyonu yapmamda. Sonrasında ben bayağı Türkiye'nin çoğu bölgesine mandalin sevkiyatlarına başladım koliyle evlere. Akabinde mandalin sezonundan sonra da kalan mandalinleri kurutarak kuru mandalin. O zaman ilk yani Seferihisar Belediyesi duymuşsunuzdur. Seferihisar Belediyesi aynı zamanda başladık. Fakat tabii onların belediye gücü olduğu için onlar daha ön plana çıktılar bu konuda. Ben de yavaş yavaş derinden kuru mandalinlerimi tanıtıp yine Türkiye'nin hatta dünyanın çeşitli yerlerine göndermeye başladım.
Çok güzel.
Sonrasında yani aslında ilk baştaki sorunuza gelirsek hep böyle kişi kendini yavaş yavaş tanıdığı için ben de yolumu bu şekilde çizdim. Aynı zamanda müzisyenim de. Tabii öyle doğal bir ortamda olunca da üretim de daha güzel oluyor bu konuda. Yine şarkılar yazarak, besteler yaparak aynı zamanda dijital platformlarda da yayınlanıyor zaten. Bir taraftan da müzisyenlik tarafına da devam ediyorum.
Aslında şöyle, doğada olmak, belki de gerçekten kendinizi tanıyıp nereye ait olduğunuzu hissettiğiniz andan itibaren o bütün yaratıcı duygularınız harekete geçmiş gözüküyor. Bunu da her alanda, gerek uluslararası gerek kendi doğal alanınızda bunu sergilemiş oluyorsunuz. Bunu tabii ki etkisi size yaratıcılık alanında gelişmiş bir vizyon katıyor bence. Çok güzel. Belki de başka alanlarda da önünüzü açacak. Bu ticaret olabilir, müzisyenlik olabilir. Bu çok güzel bir alan. Çok sevindim gerçekten hem yaratıcılığınızı keşfetmenize. Çünkü birçok insan hangi yönlerde iyiyim diye soramıyor, sorsa bile geliştiremiyor olabiliyor. Ben biraz belki de bu müzisyenlik konusunda da sizi nereden nereye götürdü, ne zaman başladı, belki ufak bir anlatmanızı da isteyebilirim. Tamamen
kişisel. Tabii müzisyenlik aslında hep vardı. Yani benim dedem müzisyendi, Kaya Bekat. İzmir Devlet Korosu kurucu müdürlerinden. İlk kurucu müdürü. Onun sayesinde sanırım oldu. Yani kulak dolgunluğu olur ya, onlar da kala kala ede. Ondan sonrasında zaten ben kendimi bildim bileli bir müzikle iç içeyim. Yani ben 5-6. sınıflarda gitar çalıyordum. Kendi bir şeyler karalamaya çalışıyordum. Oradan zaten hep bu geliyordu ama biraz geri planda kalmıştı bu hayatın bu keşmekeşinde diyeyim. Yani maddi işte ayı sonunu getirme, çalışma, o ağır iş yükünden sonra biraz o sineye çekilmişti ama dediğiniz gibi bu doğayla buluştuktan sonra tamamen algılarım daha da açıldı. Daha da istediğim şeylere yönelebildim. Müzik de bunlardan biriydi.
Aslında biz bu hayatın keşmekeş yorgunluğu içinde kendimizi göremiyoruz, kendimizi tanıyamıyoruz. Neyi sevdiğimizi bile kendimize soracak bir vaktimiz olmuyor.
Tabii aynı robot gibi davranıyoruz.
Bir makine gibi devam ediyor hayatımız ve bu da bizim yaratıcı yönlerimizi tamamen kapatmamıza sebep oluyor. Bunu aşmanız, daha sonra üretim alanına geçmeniz çok değerli. Belki başka birçok alanda ufkunuz bundan sonraki yaşamınızda daha da açılacak, eminim zaten. Tabii geçmişin verdiği sizin için o geçmişteki ataların gerek doğa anlamındaki merakı, gerek çiftçilik ve müzisyenlik anlamındaki
kulağı. Tabii aslına baktığında belki de genlerden geçmiş. Ben şeye dönmüş gibi oldum. Yani sonradan bunu fark ediyorum. Aslında hayatımın hep bir yerinde olan şeyleri, yani genetik de etkileri vardır muhtemelen. Onların birleşimine yöneldim gibi oldu. Yani anne babamla baba babamın yaptığı işleri aslında sahiplenmiş gibi oldum.
Evet, bu da sizi daha güçlü ve başarılı kılmış. Çünkü aslında ait olduğunuz yere dönmüş gibisiniz.
Evet, evet aynen öyle oldu.
Hani diyoruz ya hani ev neresi gerçekten, ait olduğumuz yer neresi diye. Tamamen onu bulmuş gibi anlattınız. O yüzden çok akıcı geldi konuşmada. Bir şekilde ben... Çok memnun oldum tekrardan. Ben aynı zamanda hem kişisel merakımı giderdiğiniz için teşekkür ederim. Hem de biraz daha böyle bahsetmek istediğiniz bir doğal yaptığınız turizmle ilgili hususlar varsa, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz varsa.
Tabii şöyle, ben Satsumanya'nın mottosu şuydu. Çiftçinin diriliş hareketi. İlk başlama amacını da demin söyledim. Tamamen bireysel olarak çiftçinin güçlenmesine sağlayacak bir proje oluşturmak istedim. Yani her şeyi çiftçi kendi de yapabilir, kendi de satabilir. Bunu göstereyim ki, biliyorsunuz bu köylerden artık sürekli göç olmaya başladı. Yani gençler çalışmak için, evlendikten sonra yaşamak için hep şehirlere gidiyorlar. Çünkü parayı orada kazanacaklarını düşünüyorlar ve mutsuz bir tercih yapma oranları çok yüksek oluyor. Aslında sevdikleri şeyi yapsalar, kendilerini bulsalar, dönüp kendi ata topraklarında mesela çiftçilik yapsa, orasını bırakmasa belki aynı geliri elde edemez ama inanın bu mutlulukla birlikte, mutlulukla ölçülmüyor. Yani manevi olarak inanılmaz bir haza ulaşıyorsunuz ve bu da sizi işinizde başarıya götürüyor. Başarı olunca da zaten yani maddiyet için çalışmıyorsunuz, mutluluk için çalışıyorsunuz. Daha sonrasında maddiyat size kendiliğinden geliyor. Yani o yüzden ben hiç maddiyatı ön plana sürmedim. Ben şube müdürlüğü de yaptım bir uluslararası firmada. Yani orada devam etseydim şu anki durumum belki bambaşka olurdu. Ama şu an onu anladım ki yani insan tanımak, insan biriktirmek bunların hepsine bedel ve karşılığı da zamanla geliyor.
Aslında şöyle hayat seçimlerimizdir diyoruz da bir yandan.
Aynen öyle.
Seçtiğiniz iki farklı yol var. Birinde belki de yaşadığınız o 5 yıllık süreçte belki daha fazla tabii geçmişi var. Aynı zamanda okuduğunuz bölüm var. Onun getirdiği yol bambaşkaydı ama siz gerçekten iç sesinizi dinleyebildiniz ve evet dediniz ya başta çok zor bir süreçteyken bu fikir geldi. Daha sonra bu bir sarmal gibi kendini tamamen taşların yerine oturması gibi tabiri caizse kendinizi bulma yolculuğunda aslında şu an tam olarak olmak istediğiniz yerdesiniz diye anlıyorum. Öyle de hissediyorum.
Tabii yavaş yavaş geleceğiz o noktaya ama tabii bunları anlatırken de böyle bir çırpıda anlatıyoruz. Hani çok kolay kararlarmış gibi görünüyor ama bir insanın hayatında değişiklik yapması gerçekten çok zor bir şey. Yani alışmış olduğu bir düzeni bırakıp başka bir yola girmesi bu zor bir şey ve bu biraz da çaba istiyor. Yani böyle hadi gelin yapın değil ama sevdiğiniz işi yaparsanız o çaba zaten size külfet gelmiyor. Yani onlara da katlanıyorsunuz. Onları sonra hatırlamıyorsunuz bile zaten.
Evet dediğiniz gibi şu an konuştuğumuz 15 dakikalık bir çırpıda anlatış gibi değil aslında. Yaşarken belki de türlü zorluklar yaşandı ve belki bırakma noktasına geldiniz. Belki ben gerçekten bunu istiyor muyum sorusunu defalarca kendinize çok defa sordunuz da. Aslında burada şunu da merak
ediyorum. Ben bunu istiyor muyum değil. Yani istediğimi biliyorum. ama sonucu değecek mi? Yani beni nasıl bir yere sürükleyecek? Bu soruyu hep sordum zaten kendi kendime. Bu da yani ilerledikçe ortaya çıkıyor bunun cevapları, yaşadıkça.
Peki bu süreçte elbet zorluklar yaşandı. Hepimizin de zorluk yaşadığımızda bazı motivasyon kaynaklarımız var. Kendimizi iyi hissedip güvenli alana geçirdiğimiz alanlarımız var. Sizin bu konudaki kaynaklarınızı sorsam bununla ilgili ne söylersiniz?
Şöyle, güvenli alanım benim sanırım şu oldu, müzik oldu. Yani yaptığımda ya da bir konuda zorluk yaşadığımda hep oturup yazıp çizdim. Bu biraz da benim ilerlememi kolaylaştırdı. Yani şey gibi, sanki şöyle düşünün, oturup kimseye anlatamıyorsunuz ya da günah çıkarmak için bir yere gidiyorsunuz ya. Ya öyle değil, ben oturup mesela yazarak, çalarak, söyleyerek onlar beni iyileştiren ve devam etmemi sağlayan noktalar oldu aslında. Motivasyon kaynağım oldu bir yerde de.
Aslında müzik sizi her daim ayakta tutan bir
cevher gibi. Evet, sanat önemli bence insan hayatında. Ve herkesin bir noktadan dokunması gerekiyor. Herkes bir noktadan dokunsa zaten bu dünya inanın böyle olmaz.
Evet, çünkü kendimizi hepimiz yaralıyız, üzülüyoruz, zorlanıyoruz, birbirimize acı çektiriyoruz.
Tabii,
ama
mutlaka.
Kendimizi iyileştirdiğimiz bir yer bulursak, ki bu sanatla çok da kolay oluyor, bunu kendimizde iyileşme oldukça çevremize de yayabiliyoruz. Ama tabii ki belki maddi imkansızlıklar, belki yaşanılan ailenin getirdiği zorluklar veya başka birçok sebep bunu görmemize engel oluyor ve kimi görmeden... Tabii. Yaşayıp gidiyorken kimi de bunu sanatıyla icra ederek bize sunuyor.
Sunanlardan... İşte burada da siz de burada çok güzel bir vesile oluyorsunuz. Yani böyle insanlara zaten ben her gördüğümde Instagram sayfamda olsun, yaptığım işte de olsun anlatmaya çalışıyorum ki örnek olsun diye. Yani bu konuda bencil değilim. Çok da açığım. Eğer benimle iletişime geçmek isteyen olursa bu konuda da her zaman hakkındakileri bana sorabilirler. Yanıtlarım, nasıl yöneldiğimi, nerelerde zorlandığımı, nasıl bu zorlukları aştığımı, nasıl motive olduğumu, tabii burada dinleyicilerden de sormak isteyen olursa benimle de iletişime geçebilir.
Çok teşekkür ederim. Geri dönüş sağlayacaklarına eminim. Çünkü bu konuyla ilgili herkesin, eminim ki, içinde dönmek istediği bir alan var, bir ev var. Siz bu evi oluşturduğunuz için sizin ön ayak olmanız ve fikir vermeniz eminim herkese iyi gelecektir. Çünkü insanlar bazen içinden çıkamıyor ve bu nasıl başarmış diye soruyor. Karşı taraf da bilge genelde bunları aşmış ve yaşamış olduğu için bir süre sonra bunu aktarmak istiyor çok doğal olarak. Siz de bu görevi bilinçli bir şekilde sürdüreceğinizi düşünüyorum. Çünkü bizim yayınımıza katılma isteğinizde de çok samimi ve içtendiniz. Bu konuda da size teşekkür etmek istiyorum.
Ben teşekkür ederim.
Ben bugün için, bize ayırdığınız vakit için, bu güzel sohbet için teşekkür ederek burada konuyu noktalamak ama tekrardan sizi aramızda başka bir zaman ağırlamak da çok isterim.
Tabii, ne zaman isterseniz, müsait bir zamanda her zaman katılmak isterim.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İletişimde kalalım. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.